Ayrım 48, sayfa 446. Esir şehrin fedaileri. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Taylan Sorgun. Kocatepe manzarası. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 26 Ağustos 1922, büyük taarruzun başlatıldığı gündür. Yeni Türk Devleti'nin doğuş günü. 30 Ağustos bunu tamamlamıştır. Aslında Mustafa Kemal Paşa Adana'da Yıldırım Orduları Grubu Komutanı iken zamanın sadrazamlığına gönderdiği şifrede bu mütareke ahkamını kabul etmiyorum. İskenderun'a çıkacak düşman kuvvetlerine ateş açılması emrini verdim dediği 7-8 Kasım 1918 günü milli mücadele ve Anadolu ihtilaline karar vermişti. Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları Grubu'nun o şifre nedeniyle dağıtılmasının ardından 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a dönmüştü ve Anadolu'ya geçiş olan 16 Mayıs 1919 gününe kadar İstanbul'da büyük teşkilatlanmaya girmişti. Nihayet 16 Mayıs 1919 günü geldi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul Limanı'nda kendisini bekleyen vapuru hareket ederken teşkilatlandırdığı Yüzbaşı Dayı Maksut ve beraberindekiler de uğurlanmıştı. Yüzbaşı Dayı Maksut ve yanındakiler Mustafa Kemal Paşa'yı suikast ihtimallerine karşı hep uzaktan takip etmişlerdi. Yüzbaşı Dayı Maksut ve yanındakiler bir süre İstanbul'da kaldılar. Bir zaman geçince Mustafa Kemal Paşa'dan aldıkları emirle Anadolu yollarına düştüler. Ancak balıkçı Salih Reis silah kaçırmak vazifesiyle İstanbul'da kalacak, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü de Gebze Boğazı'ndan Anadolu'ya kaçışları temin etmek için yine İstanbul'da olacaktı ve artık Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilali başlamıştı. Ve 20 Ağustos 1922 günü Mustafa Kemal Paşa Akşehir'deydi. Komutanlar Akşehir'de toplanmak için emir aldılar. O toplantı yapılmadan önce komutanlar Mustafa Kemal Paşa'yı cephede görünce şaşırmışlardı. Çünkü gelişi gizli tutulmuştu. Mustafa Kemal Paşa komutanlara şu emri verdi. Taarruz 26 Ağustos'ta Afyon'un güney bölgesinden bir baskınla başlayacaktır. Baskının nasıl yapılacağını anlatmıştı. 26 Ağustos sabaha karşıydı. Hava karanlıktı henüz. Ve şair Nazım şöyle anlatmıştır Kuvayi Milliye Destanı'nda o anı. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki. Şayak kalpaklı adam, nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden, güzel ve rahat günlere inanıyordu ki ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü, paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu, paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sabaha karşı bir topçu ateşi başlatılmıştı ve o topçu ateşinin başlaması emperyalizme, sen artık Anadolu topraklarında yenilmektesin demekteydi. Aradan çok zaman geçmeden Mustafa Kemal Paşa cephenin en önlerine kadar gidecekti. Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hattına girmesi bazı komutanları endişelendirdi. Aman paşam dediler. Mustafa Kemal Paşa siz burada kalınız dedi ve ateş hattının ta içlerine kadar gitti. O Mehmetçik'le komutanlarla cephede omuz omuzaydı. Türk ordusu komutanlarının bir karestesidir bu. Büyük taarruz başlatıldığında Anadolu'nun bütün haberleşme hatları kesildi. Var olmak ya da yok olmak taarruzu sürerken İstanbul'da işbirlikçiler hala Anadolu maceracıları demekteydiler. Ve hala teslimiyetin pis sularında yüzmekteydiler. Ama yüzdükleri sularda boğulup kalacaklardı. büyük taarruzun başlatılmasından bir gece önce süvari kolordu komutanı Altay Paşa baktı ki süvariler atlarının yelelerini kınalamaktalar. Sordu, ne yapıyorsunuz? Cevap, düğüne hazırlık komutanım oldu. Altay Paşa'nın gözleri doldu. Şayak kalpaklı nöbetçi gibi yıldızlara baktı. Süvari zabitleri çizmelerini parlatıyorlardı. Sordu, ne yapıyorsunuz? Cevap, yine düğüne hazırlanıyoruz idi. Mehmetçik mavzirinin son temizliğini yapıyordu, tutukluk yapmasın diye. Ve ertesi geceyi sarışın kurtun Kocatepe'ye çıkacağı geceyi bekleyeceklerdi. Büyük taarruzun başlayacağı gecenin sabahına az kalmıştı. Şair Nazım şöyle anlatır o gecenin sabaha yaklaşan zamanını. Saat 5:10 var. 40 dakika sonra şafak sökecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Ve dizeler şöyle sürer. Bu müthiş, mukaddes macerada, ön safta, en ön sırada ölesi geliyor insanın. Ve dizeler sürer. Alacakaranlıkta bir çınar dibinde, beygirinin yanında duran, sarkık siyah bıyıklı süvari, kısa çizmeleriyle atladı atına. Savaşın en şiddetli anı idi ki hastalandığı için hastaneye gönderdiğimiz Yıldırım Kemal geldi. İzmirli bir genç teğmendi. Kabına sığmaz bu vatansever genç subay karşımda gençliğinin heyecanı ile selam verdikten sonra taarruz haberini alır almaz geldim emrinizdeyim dedi. Eski vazifenize başlayınız emrini verdim. Bu defa kılıcımı sallayarak İzmir'e en önde girmek isterim dedi. Onu kırmak istemedim. En önde atını koşturdu. 2 saat sonra şehadet haberi geldi. Ve şehit düştü. Küçükköy istasyonuna Yıldırım Kemal adı verildi. Ve düşman kılıçtan geçiriliyordu. Demişti ki şair, kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı düşündü. Ve şu türküyü duydu. 4 nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim. 26 Ağustos 1922 günü sabahı Mustafa Kemal Paşa'nın Kocatepe'den başlattığı büyük taarruz, Anadolu topraklarından emperyalizm ile hesaplaşmanın tarihsel bir sabahı olmuştu. Bir gece evvel süvariler atlarının yerelerini kınalamışlardı. Düğüne gider gibi. Süvari keşif kollarına İzmir'e de giden demir yolu ve telgraf hatlarının kesilmesi emri verildi. Tabii şehitler de verilmeye başlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın savaş stratejisi düşmanı çember içine alıp imha etmeye dayalıydı. Süvari kol ordusuna emir gitti. Düşmanı çeviriniz. Altay Paşa süvari kol ordusuna şu emri verdi. Yarın Murat Dağı'nın kuzeyinden Belova geçidi tutularak ormanlar arasındaki yoldan düşman kuvvetlerinin çekilmesine engel olunacaktır. Emir yerine getirildi. Tarih 29 Ağustos 1922'dir ve sonra 30 Ağustos'a ulaşılmıştır. Uzak Asya'dan 4 nala gelinmişti. Artık Türk ordusu süvarileri Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan vatan topraklarına doğru sanki uçmaya başlamışlardı. 9 Eylül 1922 günü sabaha karşı süvarilerimiz İzmir kapılarında görülmeye başlandılar. İzmir'e varılırken Yarbay Osman Bey ile makinalı tüfek üsteğmeni emekli Şükrü Ali ve 22 Mehmetçik şehit olmuşlardı. İzmir'e varılırken Altay Paşa'ya 14. Tümen'den şu haber geldi. Cephanemiz bitti. İhtiyat cephane nereden alınacaktır? Süvari kol ordusu kumandanının cevabı şöyledir. Kılıca kuvvet. İzmir'e girilmiştir. Yüzbaşı Şerafettin birkaç erle birlikte İzmir hükümet konağının balkonuna çıkmış ve Türk bayrağını onu bekleyen gönderine takmıştır. Yüzünde bir düşman ateşinin açtığı yara vardır. O yaranın kanı bayrağımıza sürülmüştür. Bir başka balkona yüzbaşı Zeki Türk bayrağını asmıştı. Metropol Hristos Tomos. Emperyalist ordular içinde yer alan Yunan kuvvetleri 15 Mayıs 1919 günü İzmir'e girdiklerinde bir büyük katliam yapmışlardı. Onlar katliam yaparlarken İzmir Rum metropoliti Hristos onları takdis ediyordu. Elinde Bizans alametli asası vardı. Ama 10 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Paşa'ya ulaşıp tebriklerini bildirmek istemiş. Fakat kabul edilmemişti. Dipnot: David Walder adında bir İngiliz yazar İzmir katliamını görmüştü. Bir yazısında şöyle der: İzmir meydanı tam bir salhaneye dönmüştü. 2-3 saat içinde 30 kadar Türk subayı öldürüldü. Türk halkının ve askerlerinin ölüleri limanı doldurmuştu. Yazı uzundur ama şöyle bitmektedir: bu başlangıcın mutlaka bir sonu da olacaktı ve olmuştur. Onlar böyle yapmışlardı. Türk ordusu İzmir'e girdiğinde onlar gibi davranmamıştı. Altay Paşa şöyle der: biz Türkler barbar değildik. Vatanımızı ve şerefimizi kurtarmak için savaşmıştık. Kılıç bizim elimizde gerçekten yaman bir savaş aracı olmuştur. Ama onu silahsız insanlara asla kaldırmamışızdır. Ve şair Nazım şöyle yazmıştı: Sonra 9 Eylül'de girdik İzmir'e. Ve Kayserili bir nefer Yaman şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve uzak Asya'dan dört nala gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim denilmişti. Eylül 1922 günü tarihe bu mühür basılmıştı. O mühürü silmek kimin haddinedir? Zamanın emperyalizmi Anadolu topraklarında tarihi yenilgisini almıştı. İzmir'de 9 Eylül'e girdiğimiz gün limanda emperyalist donanma vardı. Emperyalist ordularla işbirliği yapmış olanlar limanda buldukları teknelerle o yabancı düşman zırhlılarına sığınmak için kaçıyorlardı. Arkalarında kan ve gözyaşı bırakmışlardı. Hiçbirisine dokunulmadı, bırakıldılar. Onlar da kaçıp gittiler. Mustafa Kemal Paşa İzmir'de limana bakmakta. Düşman zırhlılarını görmüştür, yanındakilere döner. Muzaffer ordularımız İzmir'e girdiler. Bunların bu limanda ne işleri var? Ve biraz sonra o yabancı işgal donanması komutanına bir emir gider: muzaffer ordumuz İzmir'e girmiştir, limanı terk ediniz. Yanındaki komutanlar heyecanlıdır, ne olacağını merak etmektedirler. Aradan çok zaman geçmemiştir. Yabancı donanma İzmir limanını terk etmeye başlamıştır. Hem de selamlayarak. İşgal zırhlısını basmak. Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı milli mücadele ve Anadolu ihtilali ile zamanın emperyalizmi yenilmişti. Artık emperyalizmin orduları, yüksek komiserleri, Anadolu'daki komiserleri mabatlarına yedikleri Türk ordusu tekmeleriyle çekip gitmeye başlamışlardı. Mehmetçiğin postal izlerini taşıyarak. O Türk ordusunun postalı başka postallara hiç ama hiç benzemez. Artık iki İstanbul vardı. Birinci İstanbul emperyalizmin işgal ettiği payitaht, esir İstanbul'dur. İkincisi artık hür İstanbul. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması ardından gelen alçak, rezil, kepaze, sevr. 30 Ekim 1918 sonrasının ilk günlerinde İstanbul'un caddelerinde çatılardan yerlere kadar inen emperyalist itilaf devletlerinin bayrakları. Ve onlara derin bir öfke ve aynı zamanda kederle bakan Türkler. İstanbul limanı gri renkli düşman savaş gemileriyle dolmuştu. Bacalarından çıkan dumanlar şair Nazım'ın mavi kubbeli liman dediği İstanbul limanının üzerine kabus gibi çökmüştü. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ünlü isimlerinden Malisör Rıza Bey Galata'da rıhtımda durmuştu. Öfkeli gözlerle zırhlılara bakıyordu. İşgal zamanıydı. Belindeki ünlü Karadağ tabancasını yokladı. Rıhtıma çıkan işgal deniz subaylarına bir yaylım ateşi düşündü. Sonra kendi kendine bizimkilerle bir konuşmak icap eder dedi ve asmalı mescide gitti. O zaman onlar birbirlerini iyi anlarlardı. Asmalı Mescid'deki lokantada yeni bahçeli Şükrü, dayı Maksut, Yüzbaşı Kemal, Kehribar Ali oturmuşlardı. Yüzbaşı Kemal, Malisör Rıza Bey'in kalın sarı kaşları altındaki gözlerine baktı. Dayı Maksut'a yavaşça "Rıza Bey ateş üstünde, gözlerine bak" dedi. Yüzbaşı Kemal anlamıştı. Malisör Rıza'ya "Gene bir yerleri yangın yerine döndürmek sevdasına girmişsin bakarım." Sözünü bitirmişti ki Malisör Rıza Bey öfkeyle "Bassak mı şu limandaki zırhlılardan birisini" cevabını yetiştirdi. Denizdeki zırhlıyı basmak kolay iş midir? Daha yanına varmadan mitralyöz ateşiyle biçilirdi insanlar. Ama Malisör Rıza idi. Balkanlarda pişmiş nice baskınlar yapmıştı. Onlar vatan adamlarıydılar. Öylesine delice bile düşünürlerdi. Yüzbaşı Kemal Bey, basalım basmasına da, lakin gürültüye gidersek asıl öç alma günlerini göremeyiz ki, vuruşamayız ki diye yatıştırdı. Onlar öyleydiler, ya devlet başa ya sonrasını boş ver derlerdi. Suskun martılar. İstanbul'un martıları bile hüzünlüydü. Kadıköy rıhtımındaki baba yiğit sandalcılar dalgın ve öfkeli. Martılar artık Marmara üzerinden öyle şen seslerle uçmuyorlardı. Sanki anlamışlardı. Lakin o rezil düşman donanması çekip gittiği gün birdenbire Marmara üzerinde şen martı sesleri çınlamaya başlamıştı. Bu bir ruh halinin de anlatımıdır. O zamanlar İstanbul'da Cağaloğlu'ndaki matbaalarda çıkan gazeteleri küçük yalın ayak Türk çocukları matbaalardan alıp sokaklarda "yazıyor, yazıyor" diye koşturarak satarlardı. Bir Dursun çocuk vardı 13-14 yaşlarında. O hep kubbacı gazeteleri satarmış. Satışa başladı, yerin merkezi de Galatasaray köşesi olurmuş. İnsan Türk demeye utanır ya, bir herif varmış. Dursun'a "bu kubbacı gazeteleri burada satma" diye birkaç defa sövmüş. İlla da Ali Kemal'in yazdığı gazeteleri satacaksın dermiş. Dursun çocuk buna hiç aldırmaz, bildiğini yaparmış. Tabii Dursun çocuğun dövüldüğünü öğrenen kubbacılar herife bir güzel ders vermişler. Ama herif öyle bir işbirlikçi ki durmamış. Dursun çocuğun hep yolunu kesmiş. Zaman geçmiş, rezil emperyalizm yenilmiş, ordularımız İzmir'e girmişler. Kuvvacı gazeteler o gün bir başka çıkmış. Dursun çocuk o gün işte o gazeteleri koltuğunun altına almış, koşmuş gitmiş Galatasaray'daki köşesine içi kaynamaktadır. Bakmış o kendisini döven herif yine işine gitmek için oradan geçiyormuş. Dursun çocuk zafer havadislerini veren bir gazeteyi almış eline, gitmiş adamın karşısına. "Al bak, bunu sana Kemal Paşa'mız göndermiştir" demiş. Gazeteyi herifin suratına fırlatmış ve şöyle demiş: "Al bu tükürük senin düşman yanlısı olduğundan. Şimdi oku bakalım ne yapmış bizim ordularımız, gördün mü?" Dursun çocuğun babası şehit düşenlerden. Dayı Maksut biliyormuş onun bütün hikayesini. O zaman İstanbul'da işbirlikçiler de vardı, Dursun çocuklarda. Dursun çocuk daha sonra okutulmuş ve öğretmen olmuştur, Cumhuriyet öğretmeni. Şair Nazım büyük taarruz günlerini Kuvayi Milliye destanında bir bölümünde şöyle anlatır. Solda ilerideydi Ali Onbaşı, kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından dört dala. Kaçanı kovalamıyordu yalnız, ulaşmak istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Onbaşı şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyordu toprak. Kitabın sonu. 15 Nisan 2024. Sayfa 453.